Ayrım 5, sayfa 35. 5. kısım. Asfalt yol sıkıcı göğün altında kampüsün içinden kıvrılarak geçiyor. Mavi ve paslanmış pencereli grimsi binaları birbirine bağlıyordu. Neymans arabasını yavaş sürüyor. Üniversitenin bir planını elde etmişti ve diğer binalardan ayrı bir yerdeki spor salonu yönünde ilerliyordu. Bir spor salonundan çok sığınağa benzeyen betondan yapılmış yeni binayı bulması zor olmadı. Arabadan çıkıp derin bir nefes aldı, ince ve buz gibi soğuk bir yağmur yağıyordu. Kampüse ve bulunduğu yerden birkaç yüz metre ötede sıralanan binalara baktı. Annesi ve babası da öğretmendi ama üniversitede değil. Lyon'un banyosundaki küçük liselerde. Hemen hemen hiçbir şey hatırlamıyordu. Aile kozası kısa sürede bir güçsüzlük, bir yalan olarak görünmüştü gözüne. Kısa süre sonra tek başına mücadele etmesi gerektiğini, bunun da mümkün olduğunca erken olmasının iyi olacağını anladı. Daha 13 yaşındayken öğrenimine yatılı olarak devam etmek istedi. Bu gönüllü sürgünlüğü ona çok görmediler ama hala annesinin yatak odası duvarının diğer tarafından gelen hışkırıklarını hatırlıyordu. Kafasının içine kazınmış bir sesti bu hışkırıklar. Aynı zamanda da derisinin üzerinde sıcak ve ıslak bir duygu. Kaçtı. 4 yıl yatılı hayatı. Derslerin yanı sıra 4 yıl yalnızlık ve beden eğitimi. O dönemdeki tüm umutları bir tek amaca, bir tek şeye yönelikti. Ordu. 17 yaşındaki parlak lise mezunu Pierre Niemans, subay okuluna başvurdu. Tabip binbaşı çürüye ayıracağını söyleyip bunun sebebini açıkladığında anlamıştı genç Niemans. Endişeleri öylesine belirgindi ki en derin isteğine bile ihanet etmişlerdi. Daha o günlerde bile kaderinin boydan boya kanlı kaplı, boşluksuz bir koridor olacağını, karanlıklar içinde köpeklerin uluyacağını biliyordu. Başka gençler psikologların kararına ses çıkarmadan dinler, çoktan vazgeçerlerdi kuşkusuz. Ama Pierre Niemans öyle yapmadı. İnat etti. Beden eğitimine hız verdi. Hırsı ve iradesini iki katına çıkardı. Genç Pierre asla asker olmayacaktı. Başka bir savaşçı seçti, sokaklardaki savaşı, kötülüğe karşı verilen isimsiz mücadeleyi, gücünü ve ruhunu zafersiz ve bayraksız bir savaşın emrine verecek, bu savaşı sonuna dek sürdürecekti. Polis olacaktı Niemans. Psişik testlerden geçebilmek, fiziksel dayanıklılığını güçlendirmek için aylarca idman yaptı. Sonra da Jeunesse Exclusive'deki polis okuluna yazıldı. İşte şiddet dönemi o gün başlayacaktı. Atış talimleri, olağanüstü başarılar. Niemans durmaksızın ilerliyor, güçleniyordu. Benzersiz bir polis oldu. İnatçı, şiddetli, kötü. Önce mahalle karakollarına atandı, sonra ileri bir BRI. Dipnot, araştırma ve mücadele birimi. Adını alacak birliğin keskin nişancıları arasına katıldı. Özel operasyonlar başlıyordu. İlk adamını öldürdü. O anda kendiyle barış ilan etti. Kendi lanetine son bir kez baktı. Hayır, hiçbir zaman onurlu bir asker, değerli bir subay olamayacaktı. Onun yerine kendi korkularını asfaltın şiddeti ve nefretiyle boğacak, kararlı ve heyecanlı bir kent savaşçısı gibi yaşayacaktı. Dağların eter kokusunu derin derin soludu. Yıllar önce ölmüş annesini düşündü. Sel sularının hızla akıp gittiği bir kanyona dönüşmüş geçmişini, önce çatlayıp sonra kaybolan unutkanlık karşısında yitip giden anılarını düşündü. Birden sanki bir düşteymiş gibi belli belirsiz ayak sesleri duydu. Köpek kaslıydı. Kısa tüyleri yağmurda parlıyordu. Parlak, koyu renkli yuvarlak gözlerini Niemans'a dikmişti. Kıçını oynatarak yaklaştı. Komiser olduğu yerde kımıldamadan durdu. Köpek daha da yaklaştı. Birkaç adım kalıncaya kadar ıslak burnu titriyordu. Sonra hırlamaya başladı. Gözleri parladı. Korkunun kokusunu almıştı. İnsandan sızan korkunun kokusunu. Niemans donup kalmıştı. Elleri, ayakları daha önce hiç bilmediği bir gücün etkisindeydi. Kanı karnının bir yerinde görünmez damarlardan çekilip gidiyor gibi köpek havladı, dudaklarını sıyırıp dişlerini gösterdi. Niemans onları biliyordu. Korku, köpeğin hissettiği ve onda endişe ve düşmanlık yaratan kokulu moleküller yayıyordu. Korku kokuyu doğruluyordu. Köpek havladı, boynunu çevirdi, dişlerini gıcırdattı, polis tabancasını çekti. Clarice, Clarice, buraya gel. Niemans buzdan parantezin dışına çıktı. kırmızı sisin ötesinde gri kamyoncu kazağı giymiş adamı gördü, hızla yaklaşıyordu. "Delirdiniz mi siz?" Mimans kekeledi. "Polis, çekilin, itinizi de alın." Adam ne söyleyeceğini bilmez haldeydi. "Aman tanrım, inanamıyorum, gel kırarız, gel anacığım." Efendi ile iti kayboldu. Nimans tükrüğünü yutmaya çalıştı. Bir fırın kadar kuru gırtlağının kıvrımlarını hissetti. Kafasını salladı, tabancasını kılıfına yerleştirdi. Binanın çevresini dolandı, sola dönerken düşünmeye çabaladı. Psikiyatrını görmeyeli ne kadar olmuştu acaba? Spor salonunun ikinci köşesinde kadını gördü. Fanny Ferria açık kapının yanında durmuş, sert köpükten yapılmış kırmızı levhayı zımparalıyordu. Başkomiser kadının elindekinin azgın sulardan inerken kullandığı şamandıra olduğunu düşündü. "Günaydın," dedi eğilerek. Sıcaklığına ve güvenine kavuşmuştu. Fanny gözlerini kaldırdı. En çok 20 yaşlarında olmalıydı. Teni duru, saçları gürdü. Şakaklarında dalga dalga kıvrılıyor, omuzlarına yoğun dalgalar halinde dökülüyordu. Yüzü karamsar ancak yumuşak hatlıydı. Ama gözlerindeki parlaklık rahatsız edici, hatta neredeyse ahlaksızdı. "Adım Pierre Niemans, başkomiser. Remy Calloy cinayetini soruşturuyorum." "Pierre Niemans mı?" diye inledi, inanmıyormuş gibi. "Olacak şey değil, inanılmaz." Çenesinin ucuyla yerdeki transistörlü küçük radyoyu gösterdi. "Biraz önce haberlerde sizden bahsettiler. Daha dün gece Park des Princes yakınlarındaki iki katili tutukladığınızı söylediler. Bunun iyi bir şey olduğunu, işlerinden birinin ağzını burnunu dağıttığınızı, bunun da o kadar iyi olmadığını, yoksa aynı zamanda iki yerde birden mi bulunuyorsunuz?" "Sadece bütün gece araba kullandım." "Burada ne arıyorsunuz? Buranın polisleri yetersiz mi?" "Takviye olarak geldim diyelim." Fanny yeniden elindekilerle ilgilenmeye başladı. Sert köpük levhayı önce ıslatıyor, sonra da iki eliyle zımparalamaya çalışıyordu. Vücudu tıknazdı ve sağlam görünüyordu. Giyimine özen gösterdiği söylenemezdi pek. Neoprenden dalgıç tulumu, denizci parkası, açık renk deriden sıkıca bağlanmış dalgıç bostalları, güneşin ışıkları sahnenin üzerindeki parlak bir aydınlıkla örtüyordu. "Şoku iyi atlatmışa benziyorsunuz," diye söze girişti Niemans. "Hangi şoku?" "Şey, cesedi." "Düşünmemeye çalışıyorum." "Söz etmekten rahatsız olur musunuz?" "Buraya bunun için geldiniz, öyle değil mi?" Niemans'a bakmıyordu. Elleri sert köpükten levha boyunca kalkıp kalkıp iniyordu. Hareketleri kesin ve kabaydı. "Cesedi nasıl buldunuz?" "Her hafta sonu çağlayanlardan inerim." Elindeki levhayı gösterdi. "Bunun gibi bir şeyle. İnişlerimden birini tamamlamıştım. Kampüsün yakınındaki doğal bir baraj vardır. Kolayca yanaşmaya izin veren kayalık bir duvar. Levhayı sudan çıkarırken cesedi gördüm."
"Kayada mı?"
"Evet, kayada."
"Yanlış, oraya gittim."
"Kayayı görecek kadar bir yer yok orada." "Oradayken kayanın içindeki 15 metre yukarıdaki bir şeyi görmek imkansız." Fanny zımpara kağıdını bıraktı, ellerini silip bir sigara yaktı. Basit hareketler bile Niemans'a şiddet duygularını kamçılamaya yetti. Genç kadın uzun mavi bir duman üfledi. "Ceset kayaların içindeydi ama ben onu kayada görmedim."
"Ya nerede?"
"Nehir sularında yansımasını, gölün yüzeyinde beyaz bir leke." Niemans'ın yüz hatları gevşedi. "Tam düşündüğüm gibi. Soruşturmanız için önemli mi bu?"
"Hayır, ama kesin şeylerden hoşlanırım."
Niemans biraz durdu, sonra yeniden konuştu. "Dağcılıkla da ilgileniyor musun?"
"Nereden anladınız?"
"Bilmem. Belki de bölgenin özelliklerinden. Üstelik çok, çok sporcu bir haliniz var." Genç kız dönüp kollarını vadiye hakim dağlara doğru açtı. İlk kez gülümsüyordu. "İşte mülküm komiser. Grand Pitch de Belladone'den Grand Rosans'a kadar bütün dağları avcumun içi gibi bilirim. Akarsulardan inmiyorsam dağlara tırmanıyorum demektir. Size göre o cesedi kayaların arasına sıkıştırmak için dağcı olmak mı gerekir?" Fanny yeniden ciddileşti, sigarasının korlaşmış ucuna bakıyordu.
"Şart değil, hayır. Kayalar neredeyse doğal basamaklar gibidir. Öte yandan böylesi bir yükü taşırken dengesini kaybetmemesi için insanın gerçekten çok güçlü olması lazım." Adamlarından biri katilin kayaların diğer yanından dik olmayan tarafından tırmandığını, sonra da cesedi bir iple sarkıttığını düşünüyor. Yolu gereğinden fazla uzatırdı bu dediğiniz. Kadın biraz tereddüt ettikten sonra sözlerini sürdürdü. Bir de üçüncü bir yol var, oldukça basit bir yol. Tabii eğer tırmanma tekniklerinden az da olsa haberiniz varsa. Sizi dinliyorum. Fanny sigarasını postanın tabanına bastırarak söndürdü, izmariti bir fiskeyle fırlattı. Benimle gelin dedi. Spor salonuna girdiler. Neymans içerideki loşluğa rağmen üst üste yığılmış minderleri, paralel barların dümdüz gölgelerini, sırıkları, düğümlü ipleri gördü. Fanny sağdaki duvara doğru yürürken konuşmasını sürdürdü. Burası benim yerim. Yaz boyunca kimse ayak basmaz buralara. Bir tezgahın üzerinde asılı lambaya yaktı. Tezgahın üzerinde çeşitli aletler takozdan kelepçeye kadar türlü metal parçalar vardı. Fanny bir sigara daha yaktı. Neymans sordu. Nedir bunlar? Sikkeler, kabaralar, üçgenler, karabina halkaları, kısacası dağcılıkta kullanılan malzemeler. Yani Fanny ağzındaki dumanı üfledi, bu kez art arda hıçkırıyormuş gibi yaptı. Yani komiser bey böylesi aletlere sahip olup nasıl kullanacaklarını bilen bir katil nehrin kıyısındaki bir cesedi kolayca kayalara çıkarabilir. Neymans kollarını kavuşturup sırtını duvara dayadı. Fanny sigarasını dudaklarının arasında kıstırıp aletleri karıştırdı. Bu zararsız hareket komiserin arzusunu kamçıladı. Bu kız hoşuna gidiyordu. Ötesi yok. Size söylemiştim dedi Fanny. Kayalığın o yüzü doğal basamak gibidir. Dağcılığı bilen hatta sadece trekkinge alışık biri için cesedi kıyıya bırakarak oraya çıkmak çocuk oyuncağı. Peki sonra? Fanny üstü delik dolu yeşil ve parlak bir makara aldı. Sonra bunu kayaya takarsınız yarığın üzerine bir yere. Kayaya mı? Nasıl, çekişle mi? Çok zaman almaz mı? Genç kadın sigara dumanları arasında cevap verdi. Dağcılık bildiğiniz sıfırdan da beter komiser. Tezgahın üzerinde vidalı takozları aldı. Bunlara spit denir. Kayaya yerleştirilir bunlar. Bunun gibi bir maktıkapla siyah ve yağlı bir aleti işaret ediyordu. Birkaç saniyede herhangi bir kayaya istediğiniz kadar spit saplayabilirsiniz. Sonra makaranızı takar, cesedinizi çekersiniz. Dar ve zor yerlerde çanta çıkarmak için bu yöntem kullanılır. Neymans dudaklarını kuşkuyla büktü. Oraya çıkmadım ama bana kalırsa yarık çok dar. Katilin o dar yere girip hiç gerilmeden sadece kol gücüyle cesedi nasıl çektiğine aklım ermedi doğrusu. Ya da yine aynı şüpheli profili bir dev. Yarıktan çekmekten söz eden kim? Dağcının cesedi yukarıya çekmek için yapacağı tek bir şey vardı. Karşı ağırlık kullanmak, bunun için de makaradan sarkan diğer uca asılıp aşağı inmek. O zaman ceset kendi kendine yükselir. Komiser birden kullanılan yöntemi anladı, nedenle basit olduğunu görüp gülümsedi. Yine de katilin maktulden daha ağır olması gerekiyor, öyle değil mi? Ya da eşit olması. Kendinizi boşluğa bıraktığınızda ağırlığınız artar. Cesedi bir kez yukarı çıkardıktan sonra sizin katil kayalardaki basamakları kullanarak çıkmış, sonra da kurbanın o gösterişli mezarına tıkmıştır. Komiser bir kez daha masanın üzerindeki halkalara, takozlara ve makaraya baktı. Bir hırsızın avadanlıklarını düşündü ama bu kez özel bir hırsızın, yükseklik ve yer çekimi kurallarını hiçe sayan bir hırsızın. Böylesi bir çalışma ne kadar sürer? Benim gibi biri için 10 dakika. Neymans başıyla onayladı. Katilin profilini belirlemeye başlamıştı. Dışarı çıktılar. Güneş bulutların arasından sızıyor. Dağların tepelerini kristalimsi bir aydınlığa boyuyordu. Neymans yeniden sordu. Bu fakültede öğretim üyesi misiniz? Jeoloji. Başka? Bir sürü disiplinle uğraşıyorum. Taşların sınıflandırılması, tektoik kırılmalar, bir de buzullar, buzulların gelişimini. Oysa çok genç görünüyorsunuz. Doktoramı 20 yaşında verdim. Daha o zaman baş asistandım. Fransa'nın en genç doktoruydum. Şimdi 25 yaşındayım ve profesörüm. Tam bir inek yani. Doğru, tam bir inek. Burada Guernon'da emekli profesör torunu, emekli profesör kızı. Yani birliğin üyesisiniz. Hangi birliğin? Adamlarından biri... Bir ara Guernon'da öğrenim görmüş, bana üniversitede fakülte profesörlerinin çocuklarından oluşan seçkin ve kendine özgü bir grup olduğunu anlattı. Fanny başını kurnazca salladı. Ben bunu daha çok büyük bir aile olarak adlandırırım. Sözünü ettiğiniz çocuklar fakültede eğitim ve kültür ortamında büyüyor. Sonra mükemmel dereceler elde ediyorlar. Bu da doğal, öyle değil mi? Sportif alanda bile mi? Fanny kaşlarını kaldırdı. Bu da dağ havasına bağlı olmalı. Niemans devam etti. Kuşkusuz Remy Collins'ı tanıdınız. Nasıl biriydi? Fanny tereddütsüz cevap verdi. Yalnız biri, içine kapanık, hatta soğuk, çok parlak biri, baş döndürecek kadar iyi yetişmiş. Burada bu söylenti vardır. Kütüphanedeki bütün kitapları okumuş olduğu anlatılır. Sizce de bu söylenti bir gerçek payı olabilir mi? Bilmem, yine de kütüphaneye avucunun içi gibi bilirdi. Babası da fakültenin baş kütüphanecisiydi. Niemans birkaç adım attı. Bunu bilmiyordum. Kalinaslar bahsettiğiniz büyük ailenin üyesi miydi? Tabii ki değillerdi. Tam tersine Remy bu fikre bile karşıydı. Bütün eğitimine rağmen beklediği sonuca bir türlü ulaşamadı. Bana kalırsa, yani belki de demek istiyorum, bizi kıskanıyordu. Uzmanlık dalı neydi? Galiba felsefe. Tezini tamamlamak üzereydi. Hangi konuda? Hiçbir fikrim yok. Komiser sustu. Güneşin giderek aydınlattığı dağlara dikti gözünü. Gözleri kamaşmış devlere benziyorlardı dağlar. Babası diye girişti sözü, hayatta mı? Hayır, kayboldu birkaç yıl önce, bir dağcılık kazası. O konuda kuşkulu bir şey var mı? Neler de düşünüyorsunuz? Çığ altında kalıp öldü. 93'te Grand Lanche de Alamont'taki çığ düşmesinde. Ne de olsa polissiniz tabii. İki dağcı kütüphane görevlisi var. Biri baba ile oğlu, ikisi de dağda ölmüş. Bu kadar rastlantının altını çizmek gerekmez mi? Remy'nin dağda öldüğü kesin değil ki. Haklısınız. Oysa cumartesi sabahı dağda yürümeye gitmişti. Anlaşılan dağdayken katille karşılaştığı, belki de rotasını bilen biriydi katil. Remy hiç belirli bir rota çizileceklerden değildi. Hele yolunu başkalarına açmak hiç... Çok, çok gizlilik düşkünü biriydi. Niemans eğildi. Teşekkürler küçük hanım. Cümleyi ezbere biliyorsunuzdur. Eğer aklınıza bir ayrıntı gelirse beni bu numaraların birinden bulabilirsiniz. Niemans cep telefonunu ve rektörün üniversitede ayırdığı odanın numaralarını verdi. Jandarma karakolundan çok fakültede bulunmayı tercih etmişti. Mırıldandı. Görüşmek üzere. Genç kadın gözlerini kaldırmadı. Niemans uzaklaşmak üzereyken sordu. Bir soru sorabilir miyim? Kristalimsi göz bebeklerini komisere dikmişti. Niemans rahatsızlık hissetti. Göz bebekleri fazla açık renkliydi. Cam gibi, kırığı gibi keskin. Sizi dinliyorum diye cevap verdi. Radyoda şey diyorlardı. Jacques Mestrin'i öldürenlerden olduğunuzu. Gençtim ama evet doğru. Merak ediyorum da sonra insan ne hissediyor? Neden sonra? Böyle bir şeyden sonra. Niemans genç kadına doğru birkaç adım attı. Fanny içgüdüsel olarak geri çekildi. Yine de gözlerini cesaretle kaldırdı. Meydan okurcasına baktı. Sizinle gevezelik etmekten hep zevk alacağım Fanny. Ama bundan söz ettiğimi hiç duymayacaksınız. Ne de o gün kaybettiklerimden. Genç kadın başını indirdi. Kısık bir sesle konuştu. Anlıyorum. Hayır, anlamıyorsunuz. Bu da sizin şanslı olduğunuzu gösterir.